Ayrım 17, sayfa 182. Edith'in babası terasa geldiğinde hepimizi tasasız bir keyif içinde buldu. Edith çoktan iyileşmiş, sağlığına kavuşmuş gibi keyifle konuşuyor, bir sürü planlar kuruyorduk. Edith yeniden ata binmeyi nerede öğrenebileceğini, alayın binicilik derslerinde kendisine yardımcı olup olamayacağımı soruyordu. Acaba babası da kilise damının onarımı için papaza söz verdiği parayı şimdiden ödemeli miydi? Kızcağız sağlığına kavuştuğuna inandıran bu hayallere öylesine içtenlikle gülmüş, yüreğinin tüm tasasızlığı ile öylesine eğlenmişti ki içimdeki son direnç de kaybolmuştu. Ancak o akşam odamda yalnız kalınca sessiz bir anıyla yüreğimde hafiften çarpmaya başladı. Edith'in bu umutları biraz aşırı değil miydi? Bu tehlikeli güven duygusundan kurtulmasına yardım etmem gerekmez miydi? Hemen uzaklaştırdım bu düşünceyi kafamdan. Eksik ya da fazla bir şey söyledim diye niye tasalanacaktım? Söylenilmesi gerekenden daha çok şu söylemiş, onu umutlandırmış olsam bile bu yalan onu mutlu kılmıştı. Birini mutlu etmek de asla suç sayılmazdı. Kararlaştırılan gezinti sabahın erken saatlerinde kısa bir borazan sesiyle neşe içinde başladı. Güneş ışınlarının pırıl pırıl aydınlattığı tertemiz konuk odamda uyandığımda ilk kulağıma gelen ses gülüşmeler oldu. Pencereye yanaştım. Dışarıda hizmetçilerin hayran hayran seyrettikleri, belli ki gece yarısı arabalıktan çıkarılan araba, yaşlı prensesin o görkemli gezinti arabası duruyordu. Gerçekten eşsiz, müzelik bir arabaydı. 100, belki de 150 yıl önce prensesin dedelerinden biri için Viyanalı bir saray arabacısı yapmıştı. Ağır, koca tekerleklerin sarsıntısını önlemek için ustaca dingillere oturtulmuş olan arabanın gövdesi, eski duvar halılarındaki gibi ilk çağdan sahnelerle, kır manzaralarıyla, biraz basit, zevksiz resimlerle süslenmişti. Belki de zamanında canlı olan renkler şimdi solmuştu. Fakat ipek kumaşla kaplı arabanın içi açılır kapanır masalar, küçük aynalar, parfüm şişelerine vuruncaya kadar her türlü konforla donatılmıştı. Yolculukta ayrı ayrı hepsini kullanarak deneme fırsatını bulduk. Kaybolmuş bir yüzyıldan kalma bu dev oyuncak, ilk bakışta biraz garip, gülünç görünüyordu kuşkusuz. Ama hizmetçileri, ev halkını asıl eğlendiren de arabanın bu haliydi. Bütün hizmetkarlar ordusu eğlenceli bir karnaval havası içinde bu koca kara gemisini hareket ettirmeye uğraşıyordu. Şeker fabrikasının makinisti olağanüstü bir çabayla tekerlekleri yağlıyor, elindeki çekişle de arada bir demir çembere vurarak deniyordu. Düğün arabasının atları gibi çiçeklerle donatılan atlar arabaya konuşuyor. Eline böyle bir fırsat geçtiği için pek memnun görünen arabacı Jonak da herkese emirler yağdırıyordu. Romatizmalı bacaklarına rağmen şaşılacak bir hareketlilikle oraya buraya koşuşturan Jonak, bisiklet kullanmasını bilen, motordan da anlayan ama dört atlı arabayı kullanmasını bilmeyen genç kuşaklara zanaatının bütün inceliklerini gösteriyordu. Böyle günlerde ormanın kırların en ıssız yerlerinde verilen yemeklerin en az köşkteki ziyafetler kadar mükemmel, eksiksiz, gösterişli hazırlanması gerektiğini, bunun evin şerefi olduğunu o gece aşçı başına anlatan da kendisiydi. Uşağın masa örtülerini, gümüş takımlarını, peçeteleri prens hazinesinden kalma armalı bir kutuya yerleştirmesine de göz kulak olmuştu. Ancak bütün bu hazırlıklardan sonra beyaz takkeli aşçıbaşı elinde yolluklarla göründü. Kızarmış tavuklar, biftekler, ciğer ezmesi, yeni kızartılmış beyaz ekmek, bozuk yoldan zarar görmesin diye her biri kuru otlarla sarmalanmış şişe şişe içkiler, içecekler vardı. Aşçıbaşı yardım etsin diye gönderilen genç uşağı, eskiden renkli şapkalı üniformalı uşakların oturduğu arabanın arkasındaki özel yeri göstermişlerdi. Bu bir yığın özentili, gösterişli çalışmalar yüzünden yol hazırlığı neşeli bir tiyatro havasına bürünmüştü. Olağanüstü ilgi çekici gezintimiz çevrede hemen duyulunca eğlenceli gösteriyi seyre koşanlar epey kalabalık olmuştu. Komşu köylerden renk renk pazar giysileriyle köylüler, yakındaki yoksul evlerden de yüzü buruşmuş kadınlarla, ağızlarında pipolarıyla yaşlı erkekler koşup gelmişlerdi. Ama en çok yalın ayak çocuklar vardı eğlenceyi seyre gelenler arasında. Şaşkın bakışlarla süslü atları, sıska ama güçlü elleriyle dizginleri tutan arabacıyı seyrediyordu hepsi. Hep mavi şoför üniformasıyla görmeye alışık oldukları pistayı da şimdi sırtında prensesin zamanından kalma sırmalı urbası, elinde gümüş av borusuyla hareket işaretlerini vermek için hazır beklerken seyretmek de az heyecanlandırmıyordu onları. Kalk borusu çalmadan önce kahvaltı etmemiz gerekiyordu. Her yanı donatılmış arabaya yaklaşırken göz alıcı giysiler giymiş uşaklarla arabanın şatafatı yanında pek sönük kaldığımızı fark ettik ister istemez. Kekes Ferva'nın sırtından çıkarmadığı regin kotuyla Dimdik bacaklı kara bir leylek gibi armalı arabaya binerken gülünç bir hali vardı. Kızları ise rokoko devrinin giysileri içinde, ellerinde renkli yelpazeleri, saçları pomatlı görmek daha güzel olurdu kuşkusuz. Bana da mavi ulankam yerine Maria Teresa'nın devrinin beyaz binici üniforması daha çok yakışırdı. Yalnız bu tarihi giysiler olmadan da en sonunda o ağır hantal arabaya bindiğimizde çevrede toplananlar bizi yine de yeterince gösterişli buldular. Piste av borusunu çaldı. Bizi uğurlamak için toplanan uşakların, hizmetçilerin heyecanlı el sallamalarına, bağırtılarına tiz bir boru sesi karıştı. Arabacı kırbacını havada koca bir yay çizerek şaklattı. Kurşun gibi patladı kırbacın sesi. Koca arabanın yola koyulmasıyla sarsıntıdan birbirimize çarpınca neşeyle gülüştük. Sonra babacan arabacı uzaktan baktığımızda epeyce dar görünen demir kapıdan ustaca getirdi arabayı. En sonunda rahatça ana yola çıktık. Yol boyunca çevremizde heyecan, saygı uyandırmamız hiç de şaşılacak bir şey değildi. Çünkü çevre sakinleri prensesin dört atlı gezinti arabasını yıllardır görmemişlerdi. Arabanın ansızın ortaya çıkması bu yüzden köylülere olağanüstü bir olayın habercisi gibi görülmüştü. Ya saraya gittiğimizi ya imparatorun geldiğini sanmışlardı ya da akıllarına gelmeyen büyük bir olay vardı. Her geçtiğimiz yerde şapkalar havaya uçuyor, yalın ayak çocuklar soluk soluğa peşimizden koşuyorlardı. Saman yüklü arabayla ya da bir paytonla karşılaşınca da yabancı arabacı hemen yere atlıyor, şapkasını eline alıp bize yol vermek için atların dizginlerini tutuyordu. Yol bizimdi artık. Derebeylik zamanlarında olduğu gibi o güzelim geniş verimli topraklar, başakları rüzgarla dalgalanan tarlalar da bizimdi. Bütün insanlar, hayvanlar da bizimdi. Evet, bu dev gibi arabayla yolculuk çabuk olmuyordu ama bol bol çevreyi seyretmek, konuşmak, gülmek fırsatını buluyorduk. Bunlardan en çok yararlanan da hepimizden çok kızlardı. Yenilikler her zaman gençliği keyiflendirir. Bu alışılmamış şeyler, garip yolculuğumuz, zamana uymayan halimizi gören köylülerin içten saygısı, buna benzer daha yüzlerce küçük şey, açık havadan, güneşten adeta sarhoş olan iki genç kızın keyfini artırmıştı. Hele aylardır evden çıkmayan Edith, bu harikulade yaz gününde sınırsız neşe saçıyor, sevinçten uçuyordu. İlk durağımız küçük bir köydü. Kilise çanları pazar duasına çağırıyordu. Geç kalan köylülerin tarlalıların arasındaki daracık yollardan telaşla köye yaklaştıkları görülüyordu. Yüksek ekinler arasından erkeklerin kara ipekli basık şapkalarından, kadınların renkli işlemeli hotozlarından başka bir şey seçilmiyordu. Rüzgarla dalgalanan altın sarısı başaklar arasından kara bir tırtıl yol alıyor gibiydi sanki. Gölgeye çekilen kazları ürküterek köyün ana yolundan geçerken kilise çanları da susmuştu. Pazar ayini başlamıştı. Edith birdenbire arabadan inip duaya katılmamızı isteyince pek şaşırdık. Köy meydanında böyle gösterişli bir arabanın mola vermesi sadece kulaktan duyup tanıdıkları bir çiftlik sahibinin ailesiyle birlikte beni de aileden biri saymışlardı. Pazar duası için küçük kiliselerini seçmesi köylüleri pek heyecanlandırmıştı. Kilisenin hademesi koşarak bize doğru geldi. Papazın ayin için bizi beklediğini söyledi. Yosef'le Ilona'nın koluna girerek yürüyen Edith'in sakat olduğunu fark edince üzüldükleri her hallerinden anlaşılıyordu. Felaketlerin varlıklı kişilerin kapısında çalmaktan korkmadığını görmek sıradan insanları her zaman pek sarsar. Kiliseye girince sıralar arasında kıpırdanmalar, kulaktan kulağa fısıldaşmalar duyuldu. Çok geçmeden kadınlar koşuşup yastık getirdiler. Kötürüm kızı rahat oturtabilmek için. Hemen boşaltılan ön sıralardan birine oturduk. Papaz ayini sanki özel olarak bizim için yönetiyordu. Bu minik kilisenin dokunaklı sadeliğine hayran olmuştum. Kadınların tiz sesle, erkeklerin kaba, beceriksizce ilahi söylemeleri, çocukların ince, masum sesleri bizim Stephanson, Augustin kiliselerinde alışık olduğum pazar ayinlerindekinden çok daha içten, saf bir inanç duygusu aşılıyordu bana. Az sonra yanı başımda oturan Edith'in göz yaşartıcı bir iştenlikle dua ettiğini görünce dalgınlığımdan istemeye istemeye uzaklaşıverdim. O güne kadar Edith'in dinine bağlı yetiştirildiğini ya da dindar olabileceğini herhangi bir halinden sezinlememiştim. Şimdi ise öbürleri gibi ezbere bir alışkanlıkla değil, iştenlikle dua eden biri vardı yanımda. Solgun yüzü şiddetli bir fırtınaya karşı korunmak istercesine eğikti. Elleri önündeki dua rahlesine sımsıkı yapışmıştı. Dış dünya ile ilgisini kesmiş, dalgın dalgın papazın sözlerini mırıldanırken halinde güç bir işi bütün gücüyle başarmak isteyen bir insanın gerginliği seziliyordu. Huşu içinde sürüp giden duanın içten sarsıntılarıyla bazen kilisenin tahta sırasının titrediğini de duyuyordum. Belli bir şey için Tanrı'ya yakardığını, ondan bir dilekte bulunduğunu anlamıştım. Hasta kötürüm kızcağızın ne istediğini anlamak güç değildi elbette. Dua bitip de yardımımızla arabaya bindikten sonra da Edith'in içine kapanıklığı epey sürdü. Tek laf etmedi. Dışarısını da giderken olduğu gibi neşeyle seyretmedi. Yarım saat süren ateşli dua onun bütün duyularını yormuş, bitkin düşürmüş gibiydi. Biz de konuşmadık. Böylece Hara'ya kadar sessiz, neredeyse uykulu bir yolculuk yaptık. Hara'ya vardığımızda öyle oluyordu. Ne var ki orada görkemli, özel bir karşılama bekliyordu bizi. Geleceğimizi duyan çevrenin gençleri, Hara'nın en azgın atlarını, Arap masallarındaki gibi çılgın bir hızla dört nala sürüyorlardı bize doğru. Bembeyaz, geniş, bol paçalı pantolonlar giymiş, alçak kenarlı şapkalarının alacalı uzun kurdelelerini uçuraraktan, at koşturan bu güneş yanığı tenli, göğsü bağrı açık delikanlıları seyretmek gerçekten çok hoştu. Eğer siz bindikleri atlarıyla bedevi kabileleri gibi tozu dumana katarak yaklaşıyorlardı. Atlarımız kulaklarını dikmişti çoktan. Bu vahşi kalabalık birden bir ıslık işaretiyle ustaca toparlanıp hizaya girince bizim yaşlı Jonak da titreyen bacaklarıyla dizginleri sertçe çekiverdi. Atlılar Kahya'nın evine kadar bize eşlik etti böylece. Harada tecrübeli bir binici olarak göreceğim çok az şey vardı. Kızlara da iki tayı getirdiler. Beceriksiz ağızları ile uzatılan şekeri bile kemirmekten aciz, köşeli, cılız ayakları ile bu ürkek hayvanları görünce kızlar pek şaşırdılar. Biz böyle eğlenirken aşçı yamağı da Jonak'ın denetiminde nefis bir kır yemeği hazırlamıştı. İçtiğimiz sert şarapların etkisiyle o ana kadar ölçülü olan neşemiz giderek arttı. Çevremizde kim varsa herkesle çekinmeden konuşup gülüşüyor, bol bol sohbet ediyorduk. Hepimizden çok gülüp eğlenen, hepimizden mutlu görünen bu çelimsiz kızın, o güne kadar hep acılı, umutsuz, sakat görmeye alıştığım aynı kız olduğunu düşünemiyordum bile. Baytar gözüyle atları inceleyen, delikanlılarla şakalaşıp arada bir ellerine küçük bir harçlık sıkıştıran ihtiyarın da daha iki gün önce çılgınca bir korkuyla uyur gezer gibi dolaşan adam olduğuna inanmak güçtü. Kendim bile tanımakta güçlük çekiyordum. Ellerim, ayaklarım sıcacık zeytinyağıyla ovulmuşçasına rahatlamış, yumuşamıştı. Edith yemekten sonra Kahya'nın odasında dinlenirken ben de ata binip dolaştım. Delikanlılarla çayırda at koşturup yarışırken arada bir dizginleri gevşettikçe o güne kadar yabancısı olduğum bir özgürlük duygusuyla dolup taşıyordum. Ah buralarda kalabilmek, kimsenin buyruğunda olmadan şu sonsuz tarlalarda kuşlar gibi alabildiğini özgür yaşamak kim bilir ne güzel olurdu. Atımı epeyce sürüp uzaklaştığım bir sırada av borusunun tiz sesini duyunca yüreğime ağırlık çöküverdi. Dönüş işaretiydi bu çünkü. Bizim ihtiyar Jonak dönüşte değişiklik olsun diye başka bir yol seçmişti. Belki de bu yol uzun süre serin bir ormandan geçtiği için düşünmüştü bunu. Her şeyin sonsuz bir mutlulukla akıp gittiği bu güzel günde bizi hepsinden güzel son bir sürpriz daha bekliyordu. 20 evlik ücra bir köye girerken bir düzine kadar çekçek arabasının yolu kapatmış olduğunu gördük. Bizim koca arabamıza yol açmak için de ortalarda tek kişi bile yoktu. Çevrede ne kadar insan varsa yer yarılmış da içine girmişti sanki. Jonak usta eliyle kamçısını tabanca patlatır gibi havada şöyle bir şaklatınca bu pazar sessizliğinin sırrı çözülüverdi. Çünkü korkuyla birkaç adam koşup gelince küçük bir anlaşmazlıkla karşı karşıya olduğumuzu anladık. Yörenin en zengin köylüsünün oğluyla yoksul bir akraba kızının düğünü varmış. Arabalarla kapatılan yolun bitiminde bir samanlık dans salonu haline getirilmişti. Güveyin babası yüzü al oğlum olmuş, samanlıktan fırlayıp koşa koşa yanımıza geldi, bize hoş geldiniz demek için. Ünlü dünyaya yaygın Bay von Kekesfelva'nın düğünde oğlunun oğluyla kendisini şereflendirmek için dört atlı arabasıyla buraya geldiğine belki de sahiden inanmıştı adamcağız. Ya da buradan geçişinden yararlanıp köydeki saygınlığını artırmak istiyordu. Her neyse. Adamları yola boşaltırlarken adamcağız ikide bir saygıyla yerlere kadar eğilerek Bay Kekesfelva ile misafirlerinin hiç değilse kendi eliyle yaptığı Macar şarabından birkaç kadeh genç evlilerin sağlığına içmek büyüklüğünü esirgememelerini rica etti. Böyle çekici bir teklifi geri çevirmeyecek kadar keyifliydik. Edith dikkatle kollar üzerinde arabadan çıkarıldı. Derin bir saygıyla taşkınlıkla fısıldaşan köylülerin arasından geçip samanlıktan bozma dans salonuna zafer kazanmış komutanlar gibi girdik. Samanlık boşaltılmış, iki yanına dizili fıçıların üzerine uzatılan tahtalarla kerevetler kurulmuştu. Bol içkiyle, yemeklerle donatılan, Köylü işi beyaz örtüler yayılmış, sağdaki uzun kerevette yeni evliler, çevresinde de aileleri, akrabaları, şeref konukları olan papazla jandarma komutanı oturuyorlardı. Karşıdaki kerevette ise çalgıcılar yerlerini almıştı. Hepsi de bıyıklı, esmer tenli, biraz romantik görünüşlü olan Macar çingenesi çalgıcılar, keman, kontrabas, çembalo çalıyorlardı. İyice yasılmış olan topraktan dans pistine konuklar doluşmuştu. Tıka basa dolu samanlıkta hiç yer kalmadığından içeri giremeyen çocukların kimi kapı aralığından içeriği seyrediyordu. Kimi de çatının kirişlerine oturmuş bacaklarını sallandırıyordu. Şeref masasında kibarlar sınıfından olmayan birkaç konuk oturmamız için yer açtı bize. Bu sade, basit insanların arasına rahatlıkla girip oturmamız üst tabakadan kişizadeleri pek şaşırtmıştı. Güveyin heyecandan bacakları dolanan babası kendi eliyle koca bir testi şarap getirip teker teker bardaklarımızı doldurdu. Sayın lütufkar konuğumuzun sağlığına diye bağırdı. Bu söz sokağa kadar yankılarla yayıldı. Alacalı gelin giysisiyle, başındaki çelenkle dokunaklı bir görünüşü olan genişçe kalçalı ürkek kızcağız, yüzü heyecandan al al beceriksizce kekesfelvanın önünde diz kırdı. Saygıyla Edith'in elini öptü. Edith görünür şekilde heyecanlanmıştı. Düğünler her zaman genç kızları heyecanlandırır, işlerini alt üst eder. Böyle anlarda aynı cinsten olmanın verdiği bir yakınlık duyulur çünkü. Yüzü kızaran Edith mahcup kızcağızı kendine doğru çekip sarıldı. Sonra birden hatırlamış gibi parmağındaki yüzüğü çıkararak babasının hediyesi ensiz pek değerli olmayan bir yüzüktü, gelinin parmağına takıverdi. Beklenmedik hediyeyle şaşkına dönen kızcağız bu değerli hediyeyi alabilir miyim gibilerden ürkek ürkek kaynatasından yana baktı. Sevinçten koltukları kabaran kaynata evet der gibi başını sallayınca da kendini tutamayan kızcağızın gözlerinden mutluluk yaşları boşanıverdi. Birden bir teşekkür yağmuru içinde buluverdik kendimizi. Basit şımartılmamış köylüler her yandan koşup geliyorlardı bize doğru. Teşekkür boşluluk duygularını belirtmek için hepsinin de seve seve bir şeyler yapmak istediğini okunuyordu bakışlarından. Yine de bu yüksek kişilere tek kelime bile söylemeyi göze alamıyordu kimse. Kalabalığın arasında gözleri yaşlı bir kadın sarhoş gibi sendeleyerek bir ona bir ötekine koşuşup duruyordu. Oğlunun düğününe verilen bu onur köylü kadıncağızın gözlerini kamaştırmıştı. Sıkılgan güvey ise bakışlarını bir bize bir karısına çeviriyor, arada bir de gözlerini pırıl pırıl hantal çizmelerine dikiyordu şaşkın şaşkın. Sıkıcı olmaya başlayan saygı gösterisine son vermek için kekesfel ve akıllıca bir davranışta bulundu. Güveyin babasının, güveyin birkaç konuğun ellerini sıktı içtenlikle. Bizim yüzümüzden bu güzel eğlenceyi yarıda bırakmamalarını rica etti. Gençler yine coşkunca dans ettinlerdi. Çekinmeden eğlencelerine devam etmeleri bizleri ancak sevindirirdi. Bunu söylerken de sağ kolunun altına sıkıştırdığı kemanıyla saygıdan iki büklüm olmuş oracıkta bekleyen baş kemancının önüne bir kağıt para atıp başlamasını işaret etti. Attığı para oldukça yüklü olmalıydı ki çocukcağız yıldırım çarpmış gibi sahneye fırladı. Çalgıcılara işaret verdi. Dört çalgıcı Macarlara, çingenlere özgü bir ateşlilikle çalmaya koyuldular. Çembalo'dan yükselen ilk ezgi çekingen havayı dağıtıvermişti. Ortada birbirlerini bulan çiftler öncekinden de çılgın bir tempoyla dans etmeye başlamışlardı. Gerçek Macarların nasıl güzel dans ettiğini göstermek hevesi hırsı içindeydi sanki hepsi de. Az önce saygılı bir sessizliğe gömülen salon birden sıçrayan, tepinen, dalgalanan vücutlarla dolmuştu. Gençlerin canlı, neşeli tepinmelerinden bardaklar şangırdıyordu. Edith gözleri çakmak çakmak önünde tepinen kalabalığı seyrediyordu. Birden elini kolumun üzerinde buldum. Siz de dans etmelisiniz, dedi emreder gibi. Ayrım sonu sayfa 191.